Ayrım 28, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 300. Kısa bir sessizlik oldu. Üsteğmen Şahin, o sonun gayet isabetli ve mantıklı düşündüğü kanısındaydı. Yüzbaşı Yıldırım, baskıların gevşetilmediğini fakat katmerleştirilmesi için de bölgeye geniş çaplı askeri yığınak yapılması gerektiğini düşünüyordu. Yüzbaşı Metin kararsızdı. Yüzbaşı Ünal baskıların hiçbir sonuç vermeyeceği, aksine orduyu tecrit edeceği inancındaydı. Bu inancını açıklamayı aklının ucundan bile geçirmiyordu. Mülayim Binbaşı Hasan'ı toplantıya çağırmadığı için Rambo Remzi'ye diş biliyordu içinden. General Osoy'u destekleyen Albay Nurettin rehavet içinde yarı kulakla dinliyordu konuşmaları. Subayların tüm dikkatleri Botan'a olağanüstü yetkilerle yeni tayin edilen istihbaratın ve gayri nizami harbin güçlü adamı olarak bilinen Yarbay Yıldıray'ın üzerindeydi. Konuşmaları arkaya yaslanmış bir vaziyette işaret parmağını sağ şakağına dayayarak sessizce dinleyen Yıldıray oturuş tarzını ilk kez değiştirdi, yutkundu. Oso'nun önündeki dosyaya dikti bakışlarını. ''Bakın arkadaşlar'' dedi, ''önce şu acı gerçeği sindirelim. Biz basit bir eşkıyalık vakasıyla değil, bin yıldır iç içe yaşayan iki kardeş halkı birbirinden ayırmaya çalışan modern bir gerilla savaşıyla karşı karşıyayız. Modern bir savaşı ondan daha modern bir savaşla alt edebiliriz.'' Giriş yüzbaşıların hoşuna gitti. ''Burada gördüğüm kadarıyla bölücü çeteye sızma görevleri yeterince ciddi alınmamış.'' Dağdaki terör kuvvetlerine sızma, onların köylerdeki dayanaklarına sızma, iaşe, ibate, silah ve mühimmat kaynaklarına sızma görevleri titizlikle ciddiye alınmamış. İstihbaratı ve istihbarata karşı koyma görevlerini aksatan bir ordunun müessir bir imha savaşı yürütmesi mümkün değildir. General Oso'nun küçümser edasını, ''Öt bakalım öt, seni de göreceğiz'' dercesine anlamlı süzüşlerini, sıkıntılı esneyişlerini, kısa kesi çağrıştıran kaşıntılarını hınçla izleyen Yarbay, eleştirilerini daha da derinleştirme gereği duydu. ''Ne yazık ki bu bölgede ihmaller, hatalar, sorumsuzluklar büyümüş, ürkütücü hale gelmiş. Herhangi bir hadisede harekete geçen birlikler, bölgeyi iğneden ipliğe aramadan, iz sürmeden, mevcut istihbaratı derinleştirme gayreti göstermeden, terör çetesi bulunamadı diye geriye dönüyor. 3-5 kişilik bir terör timini yakalamak için lüzumundan fazla asker seferber ediliyor.'' 3 farenin peşine 100 aslanın takılmasından farksızdır bu. Rambo Remzi küfür küpü haline geliyordu giderek. Ani bir patlamadan korkuyordu. Kendisinden bir rütbe aşağı da olsa olağanüstü yetkilerle donanmış bir istihbaratçıyla çatışmak yarar getirmezdi. Sükût altın gibi parlar bazen. ''Savunma tedbirleri de oldukça zayıftır.'' diye sürdürdü Yarbay Yıldıray. ''Saldırıyı karşı saldırı ve amansız takip taktiğiyle yok etme yerine pasif mukabeleyle yetiniliyor. Birlikler karakollarda ve köylerdeki binalarda sadece kendi emniyetlerini sağlamak düşüncesiyle edilgen, pasif. Buradayım, saldırmam, gel vur havasıyla hareket ediyorlar.'' Baskını karşı baskınla yok edecek şok grupları hazırlanmış uygun yerlerdeki mevzilerde hazır bulundurulmuyor. Dolayısıyla baskıncı basılamıyor.
''Baskın basanındır Yarbay'' diye çıkıştı General Oso. ''Dünyanın hiçbir yerinde uygulanamayacak bir şeydir. Baskıncıyı baskın anında basmak. Önceden haberdar olsan bile basamazsın. Pusu kurabilirsin ancak.''
Yarbay Yıldıray kendinden gayet emin, mağrur, soğukkanlı ve bilge bir tavırla gülümsedi.
''Hafız Paşa stiliyle yürürsek hiçbir yere varamayız. Osmanlı rüzgarından kurtulmak zorundayız arkadaşlar.''
Osman Paşa irkildi. Yarbay'ın kendisini kastettiğini sanarak
''Bilgiçliğin ve ukalalığın lüzumu yoktur.'' diye çıkıştı.
Toplantı salonu elektriklendi bu çıkışla. Albay Rambo Remzi zevkten çıldıracak gibi oldu.
''Kimse müdahale etmez inşallah, birbirlerini yerler. Kurtların savaşı, keçilerin can şenliğidir.'' diye iç geçirdi.
''Hiç boşuna celallenmeyin komutanım, icraatlarınız meydandadır.'' diye yapay bir gülücükle çıkıştı Yarbay. ''Basılan karakolların, ele geçirilen silahların, öldürülen Mehmetçiklerin dosyası ortadadır.
son 2 ay içerisinde kurduğunuz 20 pusunun sonucu ortadadır. Öldürülen 1 terörist ve 2 tüfek. Batı'da eğitim görenlerin, Amerikalara, Avrupalara gidip gelenlerin hepsi böyle ukaladır işte diye bağırdı osu.
Ağzınızdan çıkan, omuzunuzda taşıdığınız rütbenin onuruna yakışmıyor.
Karışma be! Onur dersi verme bana, seviyesiz!
Ben seviyemi koruyorum, korumayan sizsiniz.
Çık dışarı! Provoke etme toplantıyı!
Hiç kimse dışarı atamaz beni. Rahatsız olan çıkıp gidebilir.
Sana çık dışarı diyorum, terbiyesiz, disiplinsiz herif. Çıkmazsan zorla attırırım. Çık dışarı, çık diyorum.
Beni hiçbir güç buradan dışarı atamaz. Atarsa bu onun meslek hayatının sonu olur. Burası hava indirme tugayı, istihbarat dairesidir. Ali Baba'nın çiftliği değil. Albay Rambo Remzi kavgayı kızıştırmak için taktik arayışına girdi. Botan'da 2 devin çatışması, genelkurmayda onların itibarını sarsacak, kendisi bu ikili dalaştan güçlenerek çıkacaktı. Zevkten nar gibi çatlamak üzereydi. General Oso diğerine nazaran daha deli dolu birisiydi. Oso'yu kışkırtmanın daha iyi olacağını düşündü.
Bakın yarbayım, sizden hem yaş hem de rütbece yüksek olan birine karşı böyle konuşmanız üzücüdür. Silahlı kuvvetlerimizin geleneğine de terstir. Batı'da eğitim görenlerin hepsi böyle terbiyesiz ve ukaladır diye bağırdı osu.
Biz cumhuriyet kuşağıyız. Köhnemiş Osmanlı paşalarının ruhu bizden uzaktır.
Biz o çürümüş ruhu kendi ruhumuzun mezarına çoktan gömdük. Ulan sizin ruhunuz çürümüş, ruhunuz pezevenk, adi, yavşak herif.
Hakim durumuna geçip kavgayı kışkırtmanın tam zamanıdır diye düşündü Rambo ve aniden ayağa kalktı.
Lütfen küfretmeyiniz komutanım. Karşınızdaki de nihayetinde onurlu bir Türk subayıdır. Yerin dibine girsin böyle onur. Yazık değil mi o tertemiz Türk onuruna ki bunlar gibi ukalaların onuruyla kıyaslıyorsun?
Yarbay'ın gücünden çekiniyordu Rambo. Oso'yu da çok iyi tanıyordu. Oso birisine kızdı mı Rambo Oso'yu kolayca kışkırtabilir, kızdığı insanın en yüce değerlerine küfrettirebilirdi. Yarbay'ın onuruna küfrettirmişti. Çatışmanın büyüyüp şirazesinden çıkması iyi olmayacaktı. Yarbay pancar gibi kızarmıştı, elleri titriyordu. Ne diyeceğini şaşırmıştı. İnşallah biraz sonra tabancasına el atmaz diye düşündü Rambo.
Sizi genelkurmaya şikayet edeceğim.
Git bildiğin yere şikayet et, eşşoğlu eşek.
Komutanım lütfen küfretmeyiniz. Karşınızdaki de nihayetinde şerefli bir Türk subayıdır lütfen diye çıkıştı Rambo.
Hay lanet olsun böyle şerefe.
Rambo üzülür gibi kafasını salladı. Yarbay baktı çaktırmadan. Kirpi yutmuş yılan gibi azap içindeydi yarbay. Bakışları morarmış, alnı domur domur tere kesmişti. Bütün subaylar şaşkın, mutlu, rehavet ve merak içinde çatışmanın sonucunu bekliyorlardı. Yarbay aniden ayağa kalktı.
''Toplantı bitmiştir, dağılın.'' dedi. ''Dağılmayın, oturun.'' diye bağırdı Oso.
Rambo Remzi'nin hoşuna gitti bu inatlaşma. Uçurumun 2 yakasını birleştiren bir çınar ağacının üzerinde, kelle kelleye toslaşan 2 deli tekenin dalaşı canlandı gözlerinin önünde. İkisinden birisi harcanacaktı. Harcayanın otoritesi ise 2 kat güçlenecekti. Kim harcanacaktı? En iyisi bu dalaşı sabırla izlemek, akıllı bir tarafsızlık politikasıyla hakemlik konumunu sağlamlaştırmaktı. Toplantı salonunun köşesindeki telefona baktı yarbay. Hayır, bu salondan telefon etmek iyi değildi. Herkes duyardı. Salonu hızla terk etti yarbay. General Oso derin bir solukla rahatladı. Gurur, güç ve boyun eğdirme büyüsüyle ışıldadı bakışları.
''Beni hiçbir güç dışarı atamaz.'' diyen yarbayın kısa zamanda pes edişini afallamışlardı subaylar.
Milli istihbaratın ve kontur gerillanın gücünü haddinden fazla mı abartmışlardı yoksa? Yarbayın nereye gittiğini ve ne yapmak istediğini acayip merak ediyordu Rambo Remzi. Oso'nun üstün çıkmasına sevinmişti. Oso'dan nefret ediyordu. Kendinden bir rütbe aşağı olan subayın otoritesi altında kalmak daha kötüydü. İstihbaratçılar dakik ve titizdi. Her şeyden kuşkulanır, asabi kılçık sorularla insanın huzurunu dumura uğratırlardı. Oso'yu inandırmak, idare etmek, yatıştırmak, gururlandırmak, ikna etmek nispeten daha kolaydı. Generalin kavgayı 1-0 galibiyetle bitirmesine diğerleri de sevindi mi acaba diye subaylara baktı. Durgun, alaboz, hafif şallak ve durumdan memnun gibiydiler. Yarbay santrala gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'na telefon etti. Durumu ayrıntılarıyla anlattı. İstihbaratın bölgede felç olduğunu, istihbarat sorumlularının söz dinletemediğini, karşı gerilla hareketinin bundan dolayı etkinliğini yitirdiğini vurguladı. Terörü yok etmeye yönelik özel harp hareketini ilgilendiren tüm toplantıların kendi sorumluluğu altında yapılması gerektiğini belirtti. Tugay komutanının bu konuda uyarılmaması durumunda beklenilen sonuçların alınamayacağını ekledi. Telefon konuşmasından sonra yeniden toplantı salonuna döndü yarbay. General Oso şoke oldu. İnşallah merkez bu çatışmayı önemser, her ikisini de bu bölgeden alırlar ve olağanüstü yetkilerle donatırlar beni diye düşündü Rambo Remzi. Diğer subaylar, tamam festival yeniden başlıyor dercesine yarbayın suratını yorumladılar bakışlarıyla. Pes etmez, çetin bir tavırla sandalyesine oturdu yarbay. Bir dakika dur evladım diyerek rapor okuyan yüzbaşı Selçuk'u durdurdu Oso. Hınçla baktı Yıldıray'a. Münasebetsizliğin lüzumu yok. Sana son defa bu toplantıyı terk et diyorum. Terk etmezsen? Terk etmiyorum ve seni de gücünü göstermeye davet ediyorum. Oğlum size emrediyorum, şu ukalayı derhal dışarı atın diye bağırırken yüzbaşılara baktı. Rambo'nun dışında tüm subaylar ayağa kalktı. Yüzbaşı Yıldırım yarbaya yaklaştı. Komutanım lütfen bizleri güç duruma düşürmeyiniz, emre uyunuz, birlikte dışarı çıkalım lütfen diye kibarlaştı. Subaylar kabadayılığı ve yontulmamış kaba kıyım davranışlarıyla tanınan Yıldırım'ın bu davranışına gülmemek için kendilerini zor zapt ettiler. Her halinden belli oluyordu yarbaydan korktu. Beni bu istihbarat dairesinden hiç kimse dışarı atamaz. Tam bu sırada toplantı salonunun köşesindeki telefon çaldı. Ahizeyi kaldıran yüzbaşı Sabri, emredersiniz komutanım dedi. Koşarak General Oso'nun yanına geldi. Kolordu'dan sizi arıyorlar komutanım. General Oso kimmiş diyerek kalktı. Kolordu komutanı olduğunu söyledi Sabri. Oso ahizeyi aldı hemen. Alo, buyurun komutanım. Evet, evet. Hayır öyle değil. Ben raporumu göndereceğim. Bu işleyişe terstir komutanım. Evet, evet. Peki, baş üstüne. Ben o girişte değilim komutanım. Yalnız şunu... Evet ama... Ben... Evet, siz bilirsiniz komutanım. Evet. Albay Rambo Remzi, Oso'nun ahizeye söylediklerinden karşı tarafın direktiflerini çıkarmaya çalışıyordu. Yarbay'ın gücü konusundaki kuşkuları giderek dağılıyor, korktuğu başına geliyordu. Binbaşı Bilal Rambo'nun kulağına, ''Şu sıralarda Çukurca komando bölüğünden telefon gelecek, bana 5-10 dakika müsaade komutanım.'' diye fısıldadı. Başıyla gidebilirsin onayını verdi Rambo. Ahizeyi kapadıktan sonra hepsinin canı cehenneme diye söylendi Oso. Ast üst ilişkisini, disiplini, hiyerarşiyi dikkate almayanların terörü nasıl yok edeceklerini merak ediyorum doğrusu. Dışarı çıkmadan önce durdu. Masanın çevresindeki subaylara baktı. Ne haliniz varsa görün, günah benden gitti. Ardında anlamlı bir sessizlik bırakarak salonu terk etti Oso. Pes edişin yıldırtıcı pas kahrı çöktü bakışlara. Olay kapanmıştır. Toplantı benim sorumluluğum altında devam ediyor. Albayım, toplantıyı siz yönetin lütfen. Yarbay Yıldıray'ın bu önerisi Rambo'nun hoşuna gitti. Cümlenin sonundaki lütfen sözcüğünü Yıldıray'ın kendisi karşısındaki zayıflığının bir işareti olarak yorumladı Rambo. Lütfene dikkat edin dercesine subaylara baktı. Bir yarbayın direktifine uymanın verdiği gurur erozyonunu lütfen taviziyle durdurup toplantıyı yeniden başlattı. Raporun okunmasına geçelim diyerek yüzbaşı Metin'e baktı Rambo. Metin önündeki dosyayı açtı. Özel harp dairesine bağlı birliklerimizin son 6 ay içerisindeki belli başlı icraatleri aşağıda sıralanmıştır. 1. Bölücü çete mensuplarının hudutlarımızdan sızma bölgeleri ve iç kısımlardaki irtibat güzergahları önemli ölçüde tespit edilmiş ve buralara etkili operasyonlar düzenlenmiştir. Bununla birlikte büyük sayıda askeri birliklerin buralara yerleştirilmemesinden dolayı bu hassas noktalar etkili bir şekilde kontrol altına alınmamış, bölücü çete elemanlarının aynı yerlerden sızmaya ve aynı güzergahları kullanmaya devam ettikleri müşahede edilmiştir. Birinci maddenin son cümlesi Rambo'nun hoşuna gitmedi. Raporu yazan Yüzbaşı Remzi ile Binbaşı Bilal'e küfretti içinden. Okumadığı için de kendisini suçladı.
2. Hareket bölgesinin geniş, sarp dağlık ve pusuya son derece elverişli karakteri dikkate alınarak başarılı pusular kurulmuş, bölücü çetelerin muhtemel pusu ve baskınlarına karşı ise daima hazırlıklı ve tedbirli olunmuştur.
Rambo yarbayı süzdü. Bu madde fena sayılmaz diye düşündü.
3. Yaklaşık 1000'e yakın köyde korucu teşkilatları kurulmuş, silahlandırılmış ve sıkı eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu köylere bağlı 680 mezra ve kom boşaltılmış, bunların köylere yerleştirilmesi sağlanmıştır. Yine 1000'e yakın köyde çok sıkı tecrit işlemi tatbik edilmiş, silah ve cephane kontrolü kurulmuştur. Gıdalar vesikaya bağlanmış, her türlü toplantı yasağı, yol kapama ve devriye sistemi uygulanmış, sokağa çıkma yasağı, tek tek evlerde kritik maddelerin kontrolü, arama tarama, sansür, kimlik taşıma mükellefiyeti, yer değiştirmelerin izne bağlanması harfiyen gerçekleştirilmiştir. 3800 köylünün şaibeli durumları dikkate alınarak gerekli yerlere nakli sağlanmış, 18 yasak bölge daha ihdas edilerek taktik tedbirler pekiştirilmiştir.
Bu madde hoşuna gitti Rambo'nun. İyi oturtmuş. Yazınca kaleminden ferman dökülüyor keratanın diye söylendi içten içe. Raporun en hassas bölümünü, çatışmaları, ölüleri, yaralıları, kayıpları can kulağıyla dinledi. Yanlışlıkla vurulan köylülerin, çobanların hepsini, gece pusu sahasına giren yaylacı kadınları bile ölü ele geçirilen bölücü çetelerin listesine almışlar diye düşündü. Aylık, 6 aylık ve yıllık raporlarda ölü ve yaralı sayılarının giderek kabardığını fark etti. Çenesini kaşıdı.
4. Gerek halka gerekse dağdaki bölücü çeteye karşı geniş bir propaganda seferberliğine girişilmiş, birçok bölgede helikopterlerle yüz binlerce bildiri, duyuru ve benzeri yayın dağıtılmıştır. Son 6 ay içerisinde bölücü çetenin özellikle pişmanlık yasasından yararlanmak için silah bırakmasını teşvik eden çağrılar saçılmıştır dağlara.
Çağrı örneklerini ihtiva eden sayfaları çevirirken bu çağrıları okumama gerek var mı komutanım diye Rambo'ya baktı Metin.
Hepsini okumana gerek yok. Bir tanesini oku yeter.
Arkadaş, yürüttüğün dava halka sefalet, acı ve gözyaşından başka bir şey vermez. Bu mücadeleden ötürü kimse sana minnettar olmaz. Halk için mi yapıyorsun? Halk seni ihbar edip yakalatıyor. Halk sana karşı silahlanmış, davaya inanmıyor. Sana ekmek dahi vermiyor. Parti için mi yapıyorsun? Parti senin düşüncene değer vermiyor, sana güvenmiyor. Sen partinin gözünde bir kölesin. Yarın verdiğin tüm emeklerin unutulup partinin gözünde bir hain olabilirsin. Ne kadar eylemin olursa olsun, malzemelerinle birlikte en yakın güvenlik güçlerine teslim ol. İdamlıksan tahliye olmak senin elinde. Teslim olduktan sonra en sıcak ve şefkatle karşılanacaksın. Değil işkence, dayak, sana küçük kırıcı bir laf dahi söylenmeyecek. Pişmanlık kanununun sizler için 2 yıllık süresi var. Söylediklerime inanın. Söylediklerimde en küçük bir abartma var ise alçağım. Amacım sizlere istediğiniz yaşama ulaşmada yardımcı olmaktır.
Tamam oğlum, gerek yok diyerek arkaya yaslandı albay. Bu tip propaganda çağrılarının etkisi oluyor. Sason'da 9 arkadaşını ele veren terörist propagandamızın etkisi altında kalmıştı. Dağların daha çok terörist kusmasını sağlamak istiyorsak bunlardan çok dağıtmak zorundayız.
Yarbay dosyayı metinden alıp yavaş yavaş çevirmeye başladı. Etkili bir propagandayı etkili bir imha savaşıyla birleştirirsek önemli sonuçlar alırız. Çarpıcı gerçeklere dayanan, infial uyandıran haberlerle hem bölücü çetenin hem de onu destekleyen yığınların moralini çökertme taktikleri konusunda yeterince donanımlı değilsiniz. Psikolojik Savunma Başkanlığı'nın yayınladığı talimatları, yayınları dikkatlice okumanız gerekiyor. Tarihimizde şimdiye kadar cebelleşmediğimiz yepyeni bir savaşla karşı karşıyayız. Bu savaşı sırf düzenli birliklerle kazanamayız. Modern silah ve teçhizatla donanmış, modern bir karşı gerilla ordusuna ihtiyacımız var. Bu ordunun kuruluşuna çoktan başladık, gelişip serpilmesini sağlamak zorundayız. Eski köhnemiş gayri nizami harp kuruluşlarıyla da bu savaşın üstesinden gelemeyiz. Her modern savaş, her yeni, kendi zıttıyla birlikte çıkar tarih sahnesine. Üzülerek söylemeliyim ki bu toplantıyı terk eden generalin kafası düzenli savaş prensipleriyle mağluldür. Modern özel harbin esaslarından bir haberdir. Yarbay Yıldıray'ın o soyu eleştirisi haylice sürdü. Subayların suratlarına, yüzüne karşı eleştirseydin ya rüzgarı oturmuştu. Albay Remzi görünmez otoritenin ve bilginin birleşmiş gücü karşısında susmayı tercih ediyordu. Savaşma şevki, yaratıcı çabası, baskın iştahı, dakikliği ve morali sıfıra inmişti. Hayatında ilk kez bir astının otoritesi altında hareket edecekti. Özgürlüğünü yitirirdi, gururunu yitirirdi. Çaylağın çığlığını ciddiye alan herhangi bir şahin var mıydı yeryüzünde?
Öneriler bölümüne geç yüzbaşı, dedi Rambo.
Yarbay'ın geri verdiği dosyayı karıştırdı Metin. Teklifler başlığı altında sıralanan maddeleri okumaya başladı.
1. Bölücü çetenin güçlü olduğu mıntıkalarda nüfusu azalan birçok köyün tamamen boşaltılması ve buralara Türk nüfusunun yerleştirilmesi.
2. Küçük köylerin birleştirilerek buraların özel timin sevk ve idaresinde korucu savunma merkezleri haline getirilmesi.
3. Bölgeye daha fazla özel tim, panzer, helikopter, kurt köpeği, modern araç ve gereçlerin gecikmeden gönderilmesi.
Albay Rambo Remzi'nin kulakları uğulduyordu. Sürülen, öldürülen, tutuklanan, evi yakılan, mallarına el konan insanların feryatları, helikopterlerin takırtıları, kurtların ulumaları, panzerlerin devriye dağdağları, karısının korkulu sayıklamaları ve Kürtlerin hüzünlü bakışlarla milç diye sayıkladıkları sakal donduran zemheri pususu, baskın korkusu. Aynı saatlerde yemeğini yiyip sığınaktan engin beyazlığa çıkan komutan Agit, uçurumun kıyısından derinliklerin doyumsuz seyrine koyulmuştu. Bilinçaltından fışkıran ve geçmişte kimin söylediği belli olmayan ışıklı cümleler dökülüyordu uçurum dibine. Bembeyaz koca bir deryayı andırıyordu yeryüzü. İyi huylu hareket bu deryanın üzerinde yüzen Nuh'un gemisiydi, binen kurtuluyordu. Lale'deki karanlığı gece gören insanlar yönetiyordu bu gemiyi. Tufanın bağrında tufanı yaşam tarzı ve aşk haline getirmişlerdi. Dalgaları dinliyorlardı.
Tekin olun, dikkatin zirvesinde olun, şüphelenin, şüphe aklın kıvılcımı ve cevvaliyetidir.
Böylesi bir gecede halkın mışıl mışıl uyuduğunu düşündü. Ahırları, geviş seslerini, aşirant çiçeği gibi kıştan, açalya gibi güneşten hoşlanmayan ve saflarını kurtlar uluyunca sıklaştıran koyun sürülerini düşündü. Uçurumları yalayarak derinlere doğru esiyordu tipi. Islığı buz gibi ışıldayan ve köylülerin belalı badev dedikleri kasırga dalgaları basıyordu Gabar Dağı'nı. Gabar zirvesinin göğün 7. katına değdiği demdi.
28. ayrımın sonu. Sayfa 309.